Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar. Bugün 5 Nisan 2022 günlerden salı efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız Eksen'de. Gündem yine yüklü. Tabii Rusya Federasyonu'nun Ukrayna harekatı etrafında pek çok gelişme var. Size aktaracağım, sağdan aktaracağım. Gelişmelerin en öne çıkanı elbette Buça'da, Kiev yakınlarında Rusya Federasyonu'nun müzakerelere paralel olarak Ukrayna başkentindeki siyasi kıskacını gevşetmesinin ardından bir katliam yaşanması, bunun üzerinden Rusya'ya yönelik baskılar ortaya çıktı. Pek çok iddia var. Dün de aktarmıştım size. New York Times gazetesi en son bir iddia ortaya attı ama ta 11 Mart ve 20 Mart'taki olaylardan bahsediliyor. Tabii orada kollarına beyaz kurdela takıp ya da bandana takıp gezen siviller Rus yanlısı sayılıyor. Ukraynalı aşırı milliyetçilerin hedefinde olduklarını biliyoruz. Bir de New York Times haberinde Rusya Federasyonu'na mal ediliyor ama başka dün aktardıklarımın dışında, yani 4 gün boyunca bu işin hiç bu işten bahsedilmemesi, Rusya çekildikten sonra 31 Mart'ta 3 Nisan'a kadar hiç söz edilmemesi, birdenbire ortaya çıkması, bir de bu Buça olayında Ukrayna'nın bu süreçte kasabaya yönelik havan toplu saldırılarına işaret eden yeni görüntüler var. New York Times bunların bir kısmını aktarıyor. Tümünü aktarmıyor. Tümü biraz daha karışık bir manzara sunuyor. Ama bunun üzerinden tabii Rusya Federasyonu ellerindeki kanıtları ortaya koyabilmek için BM Güvenlik Konseyi'nde toplantı istedi. Fakat dönem başkanı Britanya bunu reddetti. Tabii neden acaba reddetti diye soranlar var. Diplomatların geri çekilmesi var. Aktaracağım sizlere. Amerika'dan ve Avrupa'dan özellikle Ukrayna krizinin ekonomik yansımaları var. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova'da Arap ülkelerinin Ukrayna temas grubunu ağırlamıştı. Onlardan mesajlar var. Yeni yaptırımlardan bahsediyorlar ama enerji alanında pek bir şey söyleyemiyorlar. Özellikle Almanya'da bir ilginç noktada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Rusya'ya yakınlığıyla tanınan bir isimdi. Rusya liderine ve Rusya'ya yönelik bir takım açıklamalar yaptı kendisi. Alman sanayisi, Alman siyasetini Rusya'ya karşı tutumu dikkat çekici bir biçimde değişmiş gözüküyor. Cumhurbaşkanının da Erdoğan'ın da 5 ülke lideriyle telefon görüşmeleri hızlı bir diplomasi trafiği olduğunu söyleyebiliriz. Asya'dan notlar var tabii. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'e yaptıkları baskılar Rusya'ya karşı tavır alması için sonuç vermiş gözükmüyor. Ve Çin'e yönelik yine saldırgan bir tutumla açıklamaları var Antony Blinken'ın. Bunları da aktaracağım. Şimdi tabii bugün dikkatimi biraz daha Asya'ya çevirmek istiyorum. Pakistan'dan bahsettik geçtiğimiz günlerde. Özellikle Batı'nın arzu ettiği şekilde hareket etmeyen, sadece bu son Ukrayna krizinde değil aslında, Amerikan yönetimi ve NATO'nun Afganistan'daki işgali sona erdirmesinin ardından Amerika'ya üs açmayı reddeden Pakistan lideri İmran Khan, ona yönelik bir darbe girişimi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Asya çok önemli çünkü Amerikan yönetimi Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden açtığı bu savaşta bir takım ülkeleri yanına çekemedi. Sadece Batı Avrupa ile sınırlı kalmış gibi gözüküyor. En kritik ülkeler nüfus yoğunluğu açısından Amerika'nın arkasında dizilmiyor. Pakistan da bunlardan bir tanesi. Bugün programın ikinci yarısında Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Asya söz konusu oldu mu? Oradaki analizler söz konusu oldu mu? Kendisine sık sık başvuruyorum. Pakistan'da neler oluyor? Bir güvensizlik oylamasıyla düşürülmesi söz konusu idi ama savuşturuldu parlamento başkanı tarafından. İmran Khan Amerikan Büyükelçiliğinden doğrudan tehdit aldığını dile getirmişti. Asya cephesindeki durumu konuşacağız programın ikinci yarısında Doktor Barış Adıbelli ile. Dünyadan haberleri de aktarmaya çalışacağım yine vaktim el verdiği ölçüde. Kazakistan lideri Tokayev Ocak ayında bir isyan hali ortaya çıkmıştı. Amerikan kokulu renkli devrime yoranlar vardı. Şiddetle başvurulduğunu dile getirenler vardı bir emek hareketinin. Şimdi artık daha bir istikrarlı gibi gözüküyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü müdahale etmişti. İşte bu müdahale sonrası Tokayev Türkiye'ye gelecek Mayıs ayında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayrıca o da telefonda konuşmuş. Aktarmaya çalışacağım sizlere ve dediğim gibi programın ikinci yarısında da Doktor Barış Adıbelli'ye bağlanacağız. Başlamadan yine frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Voice CDN'den https://voicecdn.com/ Voice CDN üzerinden yayınlarımızı başka yerlerden de dinleyebilirsiniz ya da Batı'nın sansür ve karartması eşliğinde biraz zorlanabilirsiniz ama alternatif kaynakları vermeye çalışıyoruz size. Telegram'a da programımız yükleniyor. Canlı olmasa bile arkadaşlarım beni ikaz etti. Daha sonra yayın akşam saatlerinde yüklenmiş oluyor. Telegram hesabından Sputnik Radyo'nun oradan da bizi daha sonradan dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Federasyonu'nun dünyada yankı yaratan Ukrayna müdahalesi. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz Aralık ayından beri size aktarıyorum. Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı NATO ve ABD tarafından silahlandırılması, Ukrayna'daki aşırı sağcı yönetimin NATO eğitiminden geçirilmesi, Karadeniz'de Rusya'nın burnunun dibinde donanma üsleri açılmaya çalışılması vesaire karşısında güvenlik garantileri anlaşması Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden oturup konuşulmasını talep etmişti. Donbas sorunu da Ukrayna'daki Kiev yönetiminin 8 yıldır kontrolü dışında olan Donbas sorununun da Ukrayna'nın sınırları içerisinde çözülmesini talep etmişti. Minsk anlaşmasının uygulanmasını, BM onaylı anlaşmanın uygulanmasını, ancak bunlar hepsi reddedildi ve Ukrayna harekatı, Rusya'nın Ukrayna harekatına giden gelişmeler gerçekleşti. Şimdi Rusya Federasyonu Ukrayna ordusuna yönelik özellikle neonazi unsurlara karşı denazifikasyon dedikleri Ukrayna ordusunun da demilitarizasyonunu hedeflediği ve tarafsız pozisyona çekmeyi hedeflediği operasyonla devam ediyor. Kalibr füzeleriyle askeri tesislerin imhasının devam ettiği açıklamaları geldi. Özel eğitim merkezleri, özellikle uzun menzilli silahlarla bunlar vuruluyor. Nokta atışı vuruluyor. Paralı askerlerin barınmasında kullanılan yerler vuruluyor. Ve Donetsk çevresiyle Ukrayna'nın güney ve güneydoğu hattında Mariupol'de artık çok liman bölgesi sadece kalmış gibi gözüküyor. Burada da özellikle Azak taburu, Biletski, neonazilerin yoğunlaştığı bölge. Buralarda da artık çemberin daraldığı söyleniyor. Hatta dün aşırı milliyetçilere silah bırakma çağrısı geldi Savunma Bakanlığı'ndan. Bir grup Ukrayna askerinin de silah bıraktığı görüntüler yayınlandı. Bunların işte sahte olduğu iddiaları da ortaya atıldı ama Rusya bunu yalanlıyor. Mayınlar, tabii Karadeniz'deki mayınlar meselesi, mayın biliyorsunuz, mayın dediğiniz zayıf tarafın kullandığı bir şey, savunma aracı olarak kendi limanını korumak için Ukrayna'da serseri mayınlar döşemişti o bölgeye. Eski mayınlar bu arada, Türk tarafı, hatta Türk donanması iki tanesini imha etti. Bütün Karadeniz alarma geçti ve Mariupol, Odessa, Mariupol o bölgeden bırakıldığı söyleniyor. Şimdi bunun dışında bir de artık çok Mariupol'de sıkışan neonazi birliklerin Dominik Cumhuriyeti bandıralı Türk gemisi Azburg'a saldırdıkları, hatta o bölgede liman altyapısını ve yabancı bandıralı gemileri kasıtlı olarak imha ettiği haberleri geliyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basirin bunu söyledi. Türk gemisi Azburg'dan da bahsetti. Bir de yani mayınlara bu yabancı bandıralı gemileri kasıtlı olarak zarar verme eklenmiş gözüküyor efendim. Bir de Gürcü lejyonu bu tabii ki Ukrayna'daki meydan olaylarında da bu Gürcü keskin nişancıları 2014'te çok önemli roller oynamışlardı. Kiev bölgesinin temizliğinde Ukraynalılara yardım ettikleri ve korkunç görüntüler var hakikaten. Burada dikkat çekici olan ben şahsen Ukrayna tarafından çok fazla infaz, savaş suçu niteliğindeki infaz görüntüsü Telegram kanallarında izledim ama Rusya ordusuyla ilgili bir infaz görüntüsü görmedim efendim. İddialar var ama bunların ispatlanması tabii ki gerekiyor. Tek bir kare görüntüye rastlamadığımı belirtmek istiyorum burada. Tabii Vladimir Zelenski kimilerine göre bu neonazi unsurlar tarafından Ukrayna'da maalesef siyasete çok içkin hale geldi 2014'ten beri. Rehin alındığı, rehine haline geldiği söyleniyor ama arkasında da tabii Amerika Birleşik Devletleri, NATO desteği var. Ve adeta bir yıldız gibi sunuluyor dünyaya. Fox News televizyonunda Amerika'nın konuşmuş ve bakın dünyada özellikle Batı dünyasında kimse Ukrayna'nın neonazi ideolojisiyle nasıl kavrulduğundan, yoğrulduğundan hiç bahsetmiyor. Bu öyle bir ideoloji ki Zelenski'den önceki devlet başkanı Poroshenko'ya bizim çocuklarımız okula gidecek, onların çocukları sığınaklarda yaşayacak dedirtmiş bir ideolojik çerçeve. Şimdi Fox News Zelenski'ye cesaret edip neonazi Azak taburunu sormuş. Başka birlikler de var. Aydarcılar var, C14 var, sağ sektör var. Ukrayna 2014'ten beri çok daha öncesinden başlıyor tabii ama somutlamak gerekirse neonazilerin güvenlik aygıtlarına monte edildiği bir yer haline getirildi maalesef. Bunu sormuşlar ve Zelenski Fox News çünkü başka televizyonlar bunları hiç sormuyor. Sanki hiç yoklarmış gibi. Yani varlardı ama çok azlar filan gibi de küçümsenmeye çalışılıyor. Zelenski Fox News kendisine sorunca neyse o neyseler o yanıtını vermiş. Yani evet kabul ediyor bu arada. Onlar orduya monte edildi diye bir güzel de izah etmiş. Bakın IŞİD'cileri, El-Kaide'cileri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne monte ettiklerini düşünün. Ne kadar dehşetengiz bir şey çıkar ortaya. Kendisi neyseler o işte. Vatanlarını savunuyorlar deyip geçti. Valla faşizm ve neonazizmi açıkça savunan başka halklara orklar diyen kendi ülkesinin yurttaşı Ukrayna'da pek çok Rusça konuşan ve Rus asıllı yaşıyor. %30'u Ukrayna'nın Ruslardan oluşuyor ve kendi insanlarına ork diyen bir ideoloji var. Bunu lütfen akılda tutun. Basit bir durum değil, karmaşık bir dosya bu. Bir yandan da müzakereler sürüyor. Zelenski yeni bir daimi bir heyet oluşturmuş Rusya ile müzakerelerde. Pek bir yere gittiği söylenemez şimdi. Sahadan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zarya fabrikasında Donbas yakınlarında bir yer olsa gerek, haritada şöyle bir baktım. Kimyasal bir reaksiyona sebebiyet verdiği nitrik asit patlaması var. Haberleri var. Rüzgarın yönü de bu arada Donbas'a doğru diyorlar ve sivil nüfus için sonuçları felaket olabilir. Bayağı bildiğiniz kimyasal saldırı zaten böyle olabilir. Kırmızı bir duman gördüm görüntülerde. Hakikaten bu neonazi ideolojisi yani savaşa girdiği zaman işte böyle dehşetengiz kendi halkına direklere bağlayıp pantolonunu indirip yaptığı işkenceler, düşman adettiği ork diye nitelendirdiklerine kim bilir neler yaparlar. Böyle kimyasal silahlarla da rahatlıkla zehirleyebilecek bir ideolojiyle karşı karşıyayız. Bu işin ideolojisini görmeden bu dosya anlaşılamaz. Dolayısıyla üstüne basarak dile getirmeye çalışıyorum. Rusya'da soruşturma komitesi savaş esirlerinin Ukraynalı bu neonaziler tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma talimatı vermiş. Tabii Buça olayı konuşuluyor. New York Times Maxar uydu görüntüleri üzerinden katliamın gerçekleştiği tarihi. Şimdi tabii Rusya 30-31 Mart'ta çekildi Kiev bölgesindeki gerilimi azaltıp Donbas cephesi ve güneye yüklenme böyle açıkladılar, böyle izah ettiler. Ama New York Times daha sonra da 3 Nisan'da Ukrayna birdenbire katliamı keşfetti. Halbuki polis gücünün temizliği var, bombardımanı var, bir sürü karışık hikaye. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Ama sorun şu, 30-31'inde çekildiler. Çekildi Ruslar, artık kurtarıldı denildi. Hiç katliamdan bahsedilmedi. 3 gün sonra birdenbire katliam haberi olarak sunuldu. New York Times ise bu uydu görüntülerini kullanarak 11 Mart'ta ve ikinci olayında 20 Mart'ta gerçekleştiğini öne sürüyor. Bu durumda o cesetler nasıl bunca gün orada durabildi? Nasıl girdiklerinde yoktu ve şimdi tekrar ortaya çıktı? Pek çok soru var ve içeriden pek çok daha sonra çıkan videolar, uydu görüntüleri New York Times seçici de davranmış. İstedikleri kısımlarını koymuşlar uydu görüntülerinin. Çok tartışmalar yaratacak, soru ortaya koyacak kısımlarını koymamışlar. Benim için çok anlaşılır. New York Times gazetesi bugüne kadar Irak'la ilgili, Irak Savaşı'nda, Suriye Savaşı'nda pek çok yayın var. Böyle işine geldiği gibi sunum yaptı. Dolayısıyla bana çok şaşırtıcı gelmedi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Ukraynalı neonazilerin provokasyonu diye nitelendirerek bu olayları acil toplantıya çağırmıştı. Ama Britanya dönem başkanlığını yürütüyor ve Britanya daha doğrusu bu belli dönemlerde belli ülkeler başkanlık ediyorlar. Kabul etmediler. Demek ki bir şeylerin çok tartışılmasını istemiyorlar. Sonucu çıkıyor buradan. BM daimi temsilcisi Rusya Federasyonu'nun Vasilina Bezya toplantı talebinin reddedilmesini emsalsiz ve akıl almaz diye nitelendirmiş, ısrarlarını sürdüreceklerini söylemiş. Bu konuda tabii Zelenski bir adeta şov yaptı. Nasıl ki Donetsk'i vurup da Ukrayna tarafı kendileri vurmamış gibi görüntüler yayınladıysa, Donetsk'in o dehşetengiz sivil katliamı en az 21 kişi hayatını yitirmişti, onu Batı basınında Rusya yapmış gibi sunmuşlardı. Benzer bir biçimde bir Buça şovu yapmış Zelenski. 21. yüzyılın Avrupa'sındayız, diplomatik askeri çabalarımıza devam edeceğiz gibi açıklamalar yaptı kendisi. Bu hafta görüşmek için Avrupa Birliği'nin bürokratı Ursula von der Leyen gidecekmiş Kiev'e. Karl Nehammer aynı şekilde Ukrayna'ya gidecekmiş, Avusturya Başbakanı. Şimdi hal böyleyken enteresan Amerika'dan takınılan tavır. Pentagon'un üst düzey bir yetkilisi Buça katliamı iddialarını bağımsız şekilde doğrulayamayız demiş. Biraz temkinli bir suç, doğrudan suçlama yapmıyorlar. Joe Biden tabii, yani artık o ne dese kimse nezdinde bir değeri de kalmadı. Bu Buça'daki katliam iddialarının ardından yeni yaptırımlar getirebiliriz deyip bir de Putin'i savaş suçuyla suçladı. Tabii Amerikan başkanlarının savaş suçlarını saymaya kalksak bitmez açıkçası, ama Amerikan kurumsal yapısı farklı tavır almış gözüküyor. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili bağımsız teyit edemeyiz vurgusu yapıyorsa burada başka bir şey var. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a da sormuşlar. Hatta soykırım boyutunda sistematik can alma görmedik diye bir açıklama yapmış. Vallahi ben gördüm. Rusça konuşan nüfus ve Ruslara orklar diyen Ukro-Naziler sistematik olarak katliam yapıyorlar. Ama tabii Jake Sullivan kendisine bu Rusya için soruluyor. O da görmedik diyor. Gaddarlık, savaş suçları gör. Amerika'nın da yani bunca hastane bombalayıp da, ben hatırlıyorum efendim, Amerikan gazeteleri bu savaş suçu sayılmaz falan diye başlıklar atmışlardı. Gerçekten insanın bir noktadan sonra geçmişi de, çünkü muhakeme işletmek gerekiyor burada. Geçmişle birlikte ele almak gerekiyor. Tereyağından kıl çeker gibi, sanki hiçbir yeri işgal etmemişler, dünyada çalışma yaratmamışlar gibi. Kendilerini öyle bir pozisyona çektiler ki insan birazcık ya nasıl olur böyle şey falan diye düşünüyor, dayanamıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi bunun üzerinden tabii Almanya 40 Rus diplomatı, Fransa yine galiba 30 civarında, İtalya aynı şekilde, İspanya, bu arada kendi ülkeleri de kaynıyor. İspanya'da mesela bir grup insan, antikapitalist dernekler temsilcisi, tabii solculardan geliyor bunlar, NATO baskısına boyun eğmeyelim artık, biz kendi işimize bakalım diyorlar. Hakikaten ekonomileri çok sıkıntıda, bunu da belirtmek gerekiyor. Tepkiler gösterdiler. Rusya tarafı ise Peskov'un açıklamaları var, Kremlin sözcüsünün. Buça katliamı hakkında tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılamayacağını söyledi. Yani Batılıların elinin olan herhangi bir şeyde tarafsız soruşturma yapılabileceğini ben artık düşünmüyorum. 30 yıllık dış habercilik deneyimimle söyleyeyim. Irak, Suriye, o kadar çok örnek var ki arkamızda. Yani birileri size bir kere yalan söyler, iki kere yalan söyler, üç kere yalan söyler. Artık beşincisinde dersiniz ki kardeşim, ben senin hangi bir söylediğine, hangi bir yazdığına inanayım. Yani başka türlü ifade edemiyorum okuduklarım karşısındaki tepkimi, değil mi? Yani yalancının mumut elbette yassıya kadar yanar, ama bunu görebilmek bu dünya koşullarında kolay değil. Şimdi Rusya'dan tabii Zaharova'nın açıklamaları var. Joe Biden'a savaş suçu konusunda sorgulamaya Yugoslavya ve Irak'tan başlayın diye bir açıklaması var. Almanya'ya çok sert çıkmış kendisi. Alman siyasi makinasının kötü niyetli hareketi ifadesi var. Sergey Lavrov aynı şekilde bilinen bahanelerle, yani demokrasi taşıyıcılığı, petrol vesaire vesaire, uzaktaki bir ülke yani Rusya gibi tehdit algısı olan, eskiden kendisinin parçası olan Rus nüfusun yaşadığı, Rusça konuşan nüfusun yaşadığı, burnunun dibindeki bir ülke değil, Amerika'dan millerce ötede bir takım yerlere müdahale etmesini geçmişte hukuksuz bir biçimde hatırlatıp NATO ortaklarıyla birlikte Libya'yı dağıtan, Suriye'ye giren Amerikan siyasetçilerinin vicdanı iyi durumda değil demiş. Ben pek vicdanları var mı çok emin değilim doğrusu, ama Sergey Lavrov daha politik bir noktadan konuşmuş. Arap Birliği Ukrayna temas grubuyla toplantı sırasında yapmış. Deliller uyduruluyor. Hatırlatma yapmış. Mariupol'deki hastanenin vurulması üzerinden de pek çok gürültü kopartılmıştı. Sonunda ortaya çıktı ki orası Ukraynalı neonaziler zaten cephaneliğe çevirmişler orayı da. Artık böyle kaç tane vaka gelecek doğrusu bilemiyorum. Buna atıf yapmış. Müzakerelerde şu ana kadar sonuç verici bir şey olmadığını kendisi dile getiriyor. Bu arada Finlandiya'dan bir not almışım. Rus Ermitaj Müzesi, Fransa'dan herhalde bir sergi için falan gittiler. Tablolar varmış. Sürücüleri Helsinki Limanı'nda araba içinde bekletip gözaltına almışlar. Bakınız, hukuksuzluğa bakınız. Hangi hakla Ermitaj Müzesi'nin tablolarını durdurup gasp edip sürücüleri gözaltına, hangi hukuk, hukuk, hak kavramları üzerinde düşünmekte fayda var. Çünkü artık tamamen dağılmış durumda. Diyeceksiniz ki Rusya'da Ukrayna'ya müdahale etti. Zaten ortada bir hukuk bırakmayan bir Batı dünyası var. Kendilerinin ortada bu hukuk bırakmadıkları koşullarda başkalarından hukuk hesabı sormaları da enteresan, doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, bu arada İsveç'ten enteresan bir açıklama da gelmiş. Ukrayna'ya savaşmaya giden vatandaşları hakkında uyarı yapmış. Ülkeye döndüklerinde tehdit oluşturabilirler. Biz bunları Suriye'den gördük. Britanya'dan, Avrupa'dan akın akın Suriye'de devrim yapıyoruz diye giderken herkes tabii ne güzel orada baskıcı diktatör var diyordu. Sonra onlar geri döndü, tak diye Avrupa'yı terörizm olarak vurdu. Hepimiz takip ettik. Bakalım bunlar ne olacak? Şimdi Amerikan yönetimi ölümcül silahlar vermeye devam ediyor tabii ki. Bu savaşı harlamaya devam ediyor. Zaten yakılmasının baş sorumlusu Amerikan politikaları, daha doğrusu Amerika'daki demokratların politikaları, neokon politikaları. BM Silahsızlanma Komisyonu'nda özellikle Rusya'dan Amerika'nın nükleer olmayan ülkelere nükleer silahlar yerleştirmiş olduğunu belirterek bunların iadesi talebini dile getirdi Rusya temsilcisi. CNN televizyonu ise bir Pentagon'dan bir kaynağa dayandırmış. Amerika'nın Mart ayında hipersonik füze test ettiğini söylemiş. Ama yani Rusya ile artan gerilimi önlemek için yani bildirmediler demiş. Bakınız güzel, yani neden bu savaşta biraz geride duruyor NATO? Çünkü aslında silah sistemi olarak geride kalmışlık söz konusu ve muhtemelen bunu kapatmaya çalışıyorlar. Yoksa tabii dünya savaşı çıkartabilirlerdi belki ellerinde daha gelişmiş silahlar olsaydı, böyle bir acayip durumdayız. Tabii işin ekonomisi, bütün bu yaktıkları ateş genişleme hevesiyle her ülkeye müdahale edeceğiz, herkes bizim ekonomi modelimizi alacak, herkes bizim siyasi modelimizi benimseyecek diye uğraşıp didinip yaptıkları bu işlerin sonucunda böyle bir savaşa sebebiyet verdiler. Şimdi de yaptırımlarla ve onların bumerang gibi kendilerine dönmesiyle karşı karşıyalar. Size aktarmıştım, Amerikalılar yaptırım uyguluyorlar ama Rusya'dan petrol ithalatına da devam ediyorlar. Bir önceki haftaya göre %43'lük artış diye aktarmıştım. Goldman Sachs doların egemenliğinin risk altında olduğunu, IMF aynı şekilde rezerv para konumunu kaybedebileceğini vurguluyor. Bu tartışmalar yapılıyor ama NATO üzerinden askeri dişlerini de gösteriyorlar elbette. Özellikle Britanya çok etkin burada. Hep benim arada yazdığım bir şeydir de bu. Bütün bu emperyalizmin saldırganlığında biz hep Amerikalıları gösteriyoruz ama herhalde Amerika'ya kas, Londra'ya da beyin demek mümkün olabilir efendim. Bütün bu insani müdahale kılıflarının en iyi icracısı, en iyi hikayeciler Britanyalılar oluyor. Şimdi Doğu kanadını güçlendirme çerçevesinde Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'a yeni askerler gönderilmesiyle ilgili açıklama yapmışlar. Bir de Bulgaristan'a 8 adet F-16 satışı var. Oradan işte bir takım MiG-29'ları Ukrayna'ya kaydırma şeyi yapıyor, söylemi getiriyorlar. Ama Rusya Federasyonu böyle bir şey olursa vururuz diye açıkça söylüyorlar adamlar. Evet, şimdi Ukrayna'ya daha fazla silah tedarikine kararlı olduklarını dile getiren bir Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, onun görevi bu zaten, savaşı harlamak. Böyle bir çerçevedeyiz. Rusya'ya yaptırımlar tabii etki ediyor Rusya ekonomisine, ama dünyayı da vuruyor. Arap temas grubu, Ukrayna temas grubuyla toplanmıştı Sergey Lavrov, söylemiştim girişte. Sami Şükrü arabuluculuk yapmaya hazırız diye açıklamada bulmuş. Herkes arabuluculuk yapmak istiyor. Bir de Suudi Arabistan'dan bir haber var. Suudi Arabistan petrol üreticisi Aramco zam yapmış fiyatlara. Petrol feci durumda. Amerika'nın yakılmasına sebebiyet verdiği bu savaşın sonucunda bütün halklar kaybediyor. Bütün ülkeler kaybediyor. Onu belirtmek gerekiyor. Faturalar daha da yükselecek. Araçlarımıza koyacak benzin bulamayacağız. Avrupa Birliği'nin bu arada Rusya'dan çimento, ahşap, kauçuk, kimyevi ürün, havyar ve vodka ithalatını yasaklayacağı yolunda haberler var. Ama gazı ne yapacaklar? Gaz ambargosu koyamıyorlar. AB'nin dış politika şefi Joseph Borrell, koyamıyoruz çünkü Macaristan veto ediyor demiş. Acaba sadece ondan mı? İyi bir gerekçe veriyor Macaristan, Avrupa Birliği üyesi bu arada, ama Macaristan'daki seçimlerin sandık sonucundan memnun kalmadı Batılılar. Zaten sandıktan kendilerinin istediği gibi bir iktidar çıktığı zaman memnun oluyorlar. İstemedikleri çıkınca, çok da istedikleri dönemde istedikleri, bazen destekliyorlar başta, sonra birdenbire kendileri gibi politika uygulamayınca da vay efendim diyorlar. O politikalar da ne sonuçlar veriyor, o ayrı. Yani Batı desteğiyle kurulmuş hükümetlerin altında geçmişten bu yana yaşayan insanlar çok mu mutlular sorusu da var tabii ki. Ne gibi trajik sonuçlara yol açtığını biz de yakından biliyoruz efendim. Şimdi dün itibariyle Alman yönetimi Gazprom Germania'yı geçici olarak devlet kontrolüne aldığını duyurdu 30 Eylül'e kadar. Alenen kayyum atadılar. Türkiye'de bu yapıldığında vay efendim diyordu Batılar. Şimdi aslında Türkiye'de yapılan ve vay efendim dedikleri her şeyin kat be katını Batı yapıyor. Bu da enteresan bir durum. Fakat doğalgaz ithalatını kesemiyorlar. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner açıkça dile getirdi bunu. Rusya'dan çok bize zarar verir diye söyledi. Almanya'nın Dışişleri Bakanı, en Amerikancı Dışişleri Bakanı Almanya tarihinin Annalena Baerbock, Rusya'ya bağımlılıktan kurtulacağız demiş. Allah hayırlı işler, ne kadar zamanda kurtulurlar onu bilemiyoruz tam olarak. Alman çikolata şekerleme endüstrisini de vurmuş bu iş tabii bu arada. Çünkü yakıt tedariki sıkıntısı, yani sanayi nasıl işleyecek? Asıl tabii konutlarla ilgili işte, yok sıkı giyinin Türkiye'de dedikleri gibi şeyler söylüyorlar ama sanayi ne yapacaklar, o da ayrı. Almanya'nın Rusya'ya yakın durmakla eleştirilen Cumhurbaşkanı, Şubat'ta yeniden seçildi, Steinmeier bu arada. Zehir zemberek açıklamalar yapmış, Putin'i suçluyor. Şu anki Putin 2001 yılındaki Putin'le aynı kişi değilmiş. Süreç içinde bir şeyler oldu. Acaba ne oldu? Gayipten bir takım şeyler mi oldu? Kim ne yaptı? Hakikaten kimse sormamış tabii. Ne oldu? Yani Amerikalılar ne yaptı? NATO ne yaptı da böyle oldu diye soran yok biliyorsunuz. Muhakeme çalıştırmayacaksınız. Tarihi her seferinde baştan yazacaksınız. Olaylar üst üste nasıl geliyor? Bağlamı nedir falan, onlara bakmayacaksınız. Böyle bir kritik düşüncenin kenara atıldığı bir Batı dünyasıyla karşı karşıyayız. Acayip bir haldeyiz. Evet. Bu arada Mısır stratejik buğday tahıl rezervleri %2.6. Evet. Hakikaten çok büyük bir kıtlık da çıkabilir. Biden da söylemişti Amerikalılara kıtlık çıkacak diye. Biden politikaları böyle şeylere yol açabiliyor işte, görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık sona doğru geliyorum, yavaş yavaş konumuzu arayalım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülke lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan, Sırbistan. Sırbistan lideri yeni seçildi, Vučić, onu da tebrik etmiş. Scholz'la görüşmüş. Rumen Radev, Bulgaristan lideri, Finlandiya lideri. Asıl tabii Ankara'daki temas Victoria Nuland, Ukrayna ateşinin asıl yakıcısı diyelim, 2014 senesinde oradaki darbede önemli parmağı olan ve yönetim değişikliğinde ve aşırı sağcıların iktidara gelmesinde Victoria Nuland dünya medyasına da mal olmuş. Telefon görüşmesinin sızmasıyla büyükelçisiyle konuşurken nasıl kimleri başa getireceklerini konuşuyordu. İşte Ankara'da ikili ilişkiler, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, Kafkasya'yı da konuşmuşlar. İsrail gibi konuları, enerji güvenliği, savunma işbirliği, ikili siyasi ekonomik ilişkileri görüşmüşler. Bir de tabii Roma'da Ekim ayıydı yanılmıyorsam Biden'la Erdoğan görüşmüştü. ABD-Türkiye stratejik mekanizması başlatılmış Ankara'da bu görüşme vesilesiyle toplantılar düzenlenecek. Bu çerçevede bakalım buradan ne çıkacak. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Doktor Barış Adıbelli telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim Barış Bey katıldığınız için. Tekrar dikkatimizi yine Asya'ya çevirmek durumunda kalıyoruz. Tabii Ukrayna krizi ve Rusya'nın harekatı çok gündemi kaplıyor ama bunun yankıları dünya düzenini sarsacak şekilde Amerikan müdahalelerinin geçmiş yıllardaki açtığı uluslararası hukuk ihlalleri çok bildik tanıdık meseleler. Ama biz dönüyoruz tabii bu işin Asya ayağına bakıyoruz. Çünkü Amerikan devleti Batı Avrupa'yı arkasında toplamış gözüküyor ama Çin, Hindistan, Pakistan başta olmak üzere pek çok ülkeyle ülkeyi ikna etmekte bir sıkıntı yaşıyor. Öyle gözüküyor. Hatta Anthony Blinken son açıklamasında 91 yaşındaki James Baker, kendisi benim bildiğim kadarıyla Amerikan dış politikasının realist isimlerinden de bir tanesi. Bu sırada Çin'le ilgili pişkin Çin, uzun zamandır Amerikalıların ve dünya genelindeki insanların güvenlik ve refahının temeli olan dünya düzeninde meydan okuyor. Soğuk savaş sonrası çağ sona eriyor diye bir açıklama yapmış. Şimdi tabii dünya düzeninde kim nasıl meydan okuyor o biraz tartışmalı bir mesele de. Pakistan ayağını biz geçtiğimiz hafta başka bir biçimde gördük. Çin'i de soracağım, Asya etkilerini de soracağım size. Önce Pakistan'dan başlamak istiyorum. İmran Han çıktı, Pakistan lideri. Geçen Ağustos'ta Amerika NATO ile birlikte Afganistan işgalini sona erdirdiğinde, müdahalesini sona erdirdiğinde üs vermemişti Amerikalılara. Şimdi çıktı ve Amerikalılar bana darbe yapmaya çalışıyor, mektup yolladılar dedi. Şimdilik savuşturulmuş gözüküyor Pakistan'da durum. Fakat savuşturuldu mu? Önce onu soracağım size. Pakistan çok Amerika ile iç içe bir orduya sahip çünkü. Ne diyorsunuz? Hakikaten İmran Han bu yakınmasında bir haklılık payı var mı? Neler dönüyor ortada?
Valla şimdi Ceyda Hanım o kadar çok şeyden bahsettiniz ki eğer bir ayrı bir program konusu. Yani evet, şimdi evet. Dünya üzerine girmeden bunları anlatmak mümkün değil ama.
Evet, Pakistan'dan başlayalım sonra açalım isterseniz.
Sondan şöyle söyleyeyim. Şimdi evet İmran Han bana bir darbe girişiminde bulunuyor dedi ama hatırlarsanız yaz ayında çekime başladığında hem öncesinde hem sonrasında hem tam zamanında hep sizinle bunları konuşmuştuk. Bu üstün evet. Meselesinde konuştuk. Ve orada hep şunu dedim ben. Dedim ki yani kuvvetle muhtemel hale geldi. Ne muhtemel hale geldi? Büyük bir darbe ihtimali var.
Evet.
Sana karşı çünkü... Daha önce de biz biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'da muhakkak bir eli var. Yani Pakistan siyasi hayatında etkisi var, ordu üzerinde etkisi var. Öyle ki 1958-1977-1999 darbeleri var. Ve bizim gibi onlardan bir başbakan idam etmiş bir ülke. Siyasi hayatları aynen Türkiye ile paralel gidiyor, onu da söyleyelim. Çünkü evet. Aynı jeopolitik hay hattının üzerindeyiz. Yani evet. Rasiye hem son savaş dinamikleri içerisinde bakarsanız Bağdat Paktı'nın kurucuları Cento, sonra Cento'ya döndü. Ortadoğu'nun NATO'suydu. Şimdi dolayısıyla Pakistan Amerika Birleşik Devletleri için çok yabancı bir ülke değil, onu söyleyelim. Ve soğuk savaştan bugüne müttefik olduğu bir ülke ve yeşil kuşak denen strateji şeyin merkezindeydi. Evet. Bugün yaşananlara gelince o düzeni mutlaka söyleyeceğiz unutmayalım ama İmran Han evet savuşturdu bence savuşturmadı. Şimdi öyle bir hava
evet.
Çıktı ama savuşturmadı. Evet. Nihayetinde evet. İmran Han başbakanın koltuğunu kaybetti. Bakın bu kadar. Pazar günü meclis feshedilince İmran Han'ın başbakanın koltuğu gitti. Şimdi geçici hükümet atanana kadar 10-15 gün başbakanlık yapacak. sonra da seçime gidecekler. Seçim İmran kazanır mı, kazanmaz mı bu belli değil. Buna Pakistan halkı karar verecek. Yani
peki bakın, peki seçime sözünüzü balla kesmiş olayım tamam. Çok kısa seçimi tabii seçim ayrıca bir risk unsuru barındırıyor ama evet. Amerikalılar iddiaya göre tehdit mektubunda İmran Han giderse Pakistan affedilecek aksi halde evet. sonuçları olacak demişler. Şimdi bu biraz bir şeyden farklı Bush'u hatırladım ben hemen. Bush hatırlarsanız taş devre çeviririz diye Pervez Müşerref'i tehdit etmişti. Bu da oldukça güçlü bir dil. Daha demokrat bir dil herhalde. Demokrat tehdidi böyle oluyor. Bush farklı söylemişti. Seçimi kazanmama ihtimali gerçekten var mı? Ya da kazanmaya varmadan ordunun müdahalesi riski var mı?
Şimdi karşısındaki muhalefet önemli. Gerçekten karşısında güçlü bir muhalefet var. Bilaval Bhutto Zerdari var karşısında. Kim bu? Evet. Asif Ali Zerdari ile Benazir Bhutto'nun oğlu, Zülfikar evet. Ali Bhutto'nun torunu. Oxford mezunu, 33 yaşında Halk Partisi'nin başındaki evet. Genç lider. Şimdi o çok yoğun bir şekilde bu kampanyayı yürütüyor. Ve İmran Han taraftarlarına göre aslında o hem İngiltere hem Amerika'nın uzantısı Pakistan'daki.
Evet, yani, evet. Eskiden de biliyoruz ama bunu zaten Zerdari.
Yani şimdi o eskilere girersek program hiç bitmez.
Evet, doğru. Özellikle, doğru. Özellikle haklısınız.
Şey yapayım diye söylüyorum bana. Evet, şimdi bakın tabii o mektup. Ya şimdi mektup dendiği zaman tabii Türk siyasi hayatında da bu mektuplar Amerikalılar bunu reddettiler Pakistan'da ama biz Türk siyasi hayatındaki örneklerini bildiğimiz için gerçekliğine inanıyoruz. Onu söyleyelim. Evet, şimdi evet, İmran'ın tabii önünde önemli bir süreç var. Şunu da unutmayalım Ceyda Hanım. Benazir bir seçim gezisinde suikaste kurban gitmiş evet. 2007'de. Pakistan evet. böyle bir ülke. Darbeler evet. ülkesi. Suikastlar. Dolayısıyla ne olacağı belli değil. Orduyla ilgili meseleye gelince çok ilginçtir. Bu 2022'nin başlarında Genelkurmay Başkanı Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerini ziyarete gitti. Orada ilginç açıklamalar yaptı. Ve o açıklamalardan çıkan yorumlar Pakistan evet. ordusunun Batı dünyasının yanında olduğunu, Batı evet. olduğunu, Batılı olduğunu yani hep Batı'yı desteklediği gibi bir mesaj verildi. Bu da tabii İmran Han'la aslında söylemleri ayrıştı. Aslında en başında İmran Han yani Batı dünyası içine gelen birisiydi. Kriket şampiyonu yani evet. tabiri caizse bize kriket bilinmediği için futbolun Maradona'sı değilse o da kriketin Maradona'sı. İngiltere'de de öteki ülkelerde İngiltere'de falan çok oynanan bir spor ve İngiliz evet. cemiyetinde İngiliz cemiyet hayatında ünlü bir adam. Yani magazinsel bir ünlü. Dolayısıyla Batı dünyası içinde hatta gelmeden önce dedi ki Çin efendim Pakistan ilişkilerine bir ayar verecek falan diye bir beklenti oldu. Çünkü öyle şeyler söylemişti. Fakat evet. geldikten sonra tam tersi oldu. İşte burada Batı ile koptu İmran Han. Yani şunu söylemeyelim. İmran Han böyle Taliban mantığında Taliban vari
yok.
İnsandı değil. Hayır tamamen. Evet. Hatta Batılı yüzüydü Pakistan'ın.
Daha seküler var. Seküler yani aynen. geleneksellik aynen. barındıran aynen. ama seküler bir isim benim bildiğim kadarıyla.
Aynen. Fakat tabii şey oturunca, koltuğa oturunca bir gerçekleri görüyorsunuz. Yani dolayısıyla Pakistan'ın Çin olan ilişkileri daha da derinleşti. Tabii Amerika'dan daha koptu. Özellikle Afganistan meselesi belirleyici evet. olmuştu. Aslında üstlerim
ama Barış Bey nasıl olmasın? Yani Amerika'nın o bölgeyi nasıl darma duman ettiğini ve bundan en çok zarar gören ülke Pakistan evet. oldu. Onca aynen. milyonlarca sığınmacı yağdı yani. Adamlar alt üst oldular değil mi? Yani
şimdi şöyle bir durum var. Ben de Amerika çok ilginç bir ülke. Aslında zeki adamların, zeki dinlerin ülkesi denir ama yani son dönemde müttefiklerini kendisinden uzaklaştırmada bu kadar başarılı bir ülke yok. Yani dikkat edin. İşte Türkiye örneği var önümüzde. Pakistan örneği var. Bunu da biz tabii böyle konuşurken şu noktayı kaçırıyoruz. Gelelim dünya düzenine. Bakın bir dünya düzeni şekilleniyor. Ben söylemiyorum. Siz de söylemiyorsunuz. Daha evet. geçen gün Amerikan iş dünyasıyla Washington'da bir araya gelen Biden söyledi.
Evet.
Kurulmakta olan bir yeni dünya düzeni var. Ve biz buna liderlik etmek istiyoruz. Ya. Onun için Ukrayna Savaşı'na Amerika biz de aynı pencereden bakmıyor.
Evet.
Ukrayna Savaşı'na Amerika başka bir pencereden bakıyor. Baktığı
pencere şüphesiz.
Evet. Ve Asya'da, yükselen Asya diyoruz ya, yükselen Asya'da şu anda jeopolitik güç merkezleri rekabet ediyor. Bunlardan bir tarafı Rusya, Çin. ekseni ki Şangay İşbirliği Örgütü merkezinde. Öbür tarafta da Hint Pasifik merkezi, Amerika'nın başı çektiği yerde. Şimdi karşılıklı bir mücadele var ve Ukrayna savaşı burada çok belirleyici oldu. Ne konuda belirleyici oldu? Hindistan çekimsel kaldı ve Çin-Rus eksenine doğru bir kayış yaptı. Şimdi buna misilleme olarak Amerika dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri şunu söyledi. Madem siz benden Hindistan'ı kopardınız, ben de eski müttefikimi Pakistan'ı sizden koparacağım dedi. Bir nabız yoklaması yaptı. Onun için şimdi burada nokta şu. Burada bir nabız yoklaması yaptı ama refleksleri ölçtü. Nerede ölçtü? Daha önce Kazakistan'da yaptı bunu. Yani Rusya'nın ve ortak devletlerinin acaba tavrı ne olur? Refleksleri nedir? Şimdi benzer Pakistan'da yaptı. Yalnız daha önemli hafta sonu Pakistan Genelkurmay'ı başkanı bir açıklama yaptı. Rusya dedi ki sizden daha küçük Ukrayna'ya yaptığınız bu işgal harekatını derhal sonuçlandırın ve çıkın. Evet. Yani bakın İmran Han savaşın ikinci günü. Moskova'da bunun bu mektubu bu tetiklediği söyleniyor bu ziyaret.
Evet.
Tüm uyarılara rağmen. Ve gelinen noktada Pakistan Genelkurmay'ı İmran Han'ın tam tersi bir hareket
tavır almış. Darbe bekleyebiliriz bu durumda. Ordu Amerika'nın ordusu öyle gözüküyor. Peki zamanı sizinle çok buyurun. Tabii buyurun.
Burada iki tane Pakistan var. Onu unutmayın. Bir ordunun Pakistan'ı, bir de sivil hükümetin Pakistan'ı. Başından beri öyledir Pakistan.
Evet. Ama tabii burada böyle ironik bir şey çıkıyor. Batı ve Amerika hani demokrasi destekçisi orduyu destekliyor oluyor. Tabii bu da ayrı. Bu kriz aslında bana çok enteresan geliyor. Bu olay Ukrayna krizi bütün eteklerdeki taşları döktü. Kullanılan bütün kavramlar zaten aslında yanlıştı ama her şeyi birbirine soktu. Peki çok fazla vaktim kalmadı. O yüzden kusura bakmayın. Sizinle de Asya konuştuk mu ipin ucu hakikaten kaçıyor. Ben de saatlerce konuşmak ihtiyacı hissediyorum. İşin Çin tarafını da sormak istiyorum. Blinken'ın bu pişkin Çin diye yaptığı açıklamadan çok büyük baskı yaptılar Çin'e. Fakat Çin kendi tutumunu bozmadığı gibi acaba geleceğe yönelik bir takım kaygılarla mı hareket ediyor? Bir de onu da yorumlamanızı rica edeceğim son olarak.
Son olarak o zaman şunu söyleyeyim. Çin'in ve Rusya'nın hatta buna da kazancı Hindistan'la birlikte o en çok konuşulan savaştan sonra konuşulan stratejik üçgen denen o jeopolitik üçgeni kurmaya yaklaştılar. Yani artık Hindistan da Çin'e daha yakınlaştı. Bakın Wang Yi ziyaret etti Çin Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla bu krize, Ukrayna krizinden benim anladığım kadarıyla Çin Hindistan ilişkileri düzelerek çıkacak. Bu noktada Amerika'nın korkusu bu halkaya Pakistan'da girerse ne olur? Şimdi Rusya, Pakistan, Çin, Hindistan bunlar bölgenin nükleer gücü. Bunlar sıradan güç değil. Nükleer güç Pakistan.
Evet, evet.
Amerika kaptırmak istemiyor. Dolayısıyla burada Çin için Çin başından beri çizgisi belli. Bu noktada işte geçtiğimiz Cuma günü Avrupa Birliği ile Çin arasında bir zirve oldu, video konferans oldu.
Evet.
Orada Avrupa Birliği kendi şeylerini söyledi. Çin devlet başkanı.
Ama söylemek ne Barış Bey? Must, China must diye tweet attı Ursula von der Leyen. Çin'e emir veriyor yani yapması gerekenlere dair.
Şimdi zaman yok diye ben onları atlayarak geçiyorum.
Evet.
Siz öyle dediniz diye yoksa anlatılacak çok şey var.
Kusura bakmayın.
Bir program. Yani bir talimat veriyor gibi ama yani şimdi şu var. Avrupa Çin'e muhtaç. Asya'ya muhtaç. Şöyle söyleyeyim ben. Bu Ukrayna savaşı her şeyi değişti dediniz ya. Savaştan sonra hiçbir şey eski gibi olmayacak. Yani gerçekten bir dünya. Ben söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri başkanı taf yapmıyorsa o söyledi. Dedi ki artık bizim düzenimiz bitiyor. Yeni bir düzen geliyor. Dünya düzeni. Şimdi Çin'i ne diye zorluyorlar? Sen dünya düzenine meydan okuyorsun. Başından beri bu söyleniyor. Rusya'ya, Çin'e. Demek ki gerçekten bir dünya düzeni. O zaman yükselen Asya'yla birlikte bir dünyada geliyor. Biz bunu hep söyledik. Fakat bunu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bazı unsurlar var değil mi? Yani müdahale gibi. İşte Pakistan'la başlayıp. Daha bakın Hindistan'la da şu anda Amerika çalışıyor. Ne yapacağını karar veremedi. Yani Hint Pasifik stratejisinde de Amerika'nın çöktü. Çinliler bunu söylüyor. Kuat çöktü. Asya'nın NATO'su çöktü. Bunlar bitti. Hakikaten de bitti. Yani doğuda Japonya, batıda Hindistan'dı. Hindistan ayağa gitti. Şimdi Amerika ne yapacak? Çin'e yüklenecek. Neye yüklenecek? Tayvan'a yüklenecek.
Tayvan.
Bırakalım.
Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmek için.
Rica ederim.
Barış Bey.
Sağ olun.
Evet, hakikaten Amerika yükleniyor. Hindistan, Çin Amerika'nın istediği politikaları tam olarak uygulamıyor. Tabii eğer siz Amerika'nın istediği politikaları tam uygulamıyorsanız öyle demokrasi falan çok önemli değil. Başka şeyler de yapılabilir hale geliyor. İşin ucu aslında Japonya'yı da ben size söylemiştim. İşin Japonya ayağında da Sahalin adalarında enerji aramalarına Rusya ile devam edeceğini duyurdu Japonya, ama tabii oralara kadar Amerika gitmiyor. Daha ziyade Çin, Pakistan, Hindistan daha öne çıkan hususlar burada. Evet, şimdi kalan dünya başlıklarını da aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı. O beşli görüşmenin dışında özellikle de Mayıs ayında Tokayev Türkiye'yi ziyaret edecekmiş. Hem ikili ilişkiler hem Ukrayna geriliminin yankılarını ele almışlar. Açıklamalardan yola çıkarak söylüyorum. Bir de Kazakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl dönümü vesilesiyle bu ikili ticaret hacmi konuşulmuş. İlişkilerin Mayıs ayında tam tarihini göremedim ama Tokayev'in ziyaretiyle daha ivme kazanması umudu dile getirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı'nın bir de Tunus'la ilgili tepkileri var. Seçilmiş meclis, temsilciler meclisinin feshi söz konusu olmuştu Mart sonunda. Tabii ki Tunus epey bir sallanıyor bu Arap isyanları dedikleri süreçte. En çok dikkatlerin çevrildiği ülkeydi. Geçtiğimiz yaz özellikle içerideki İslamcılar, İhvan'a yakın partilerden kaynaklanan krizler de yaşanmıştı. Tek başına hükmedemiyorlar, koalisyonlarla hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı tepki göstermiş, milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılması, oturumla ilgili demokratik meşruiyetin tesisine yönelik geçiş sürecine zarar veriyor, vermemesini ümit ederiz demiş. Ama yani artık dünyada hakikaten herhalde oturup bir daha demokratik seçimler, ordu, darbeler, bunların hepsini baştan tartışacak acayip de bir yere doğru gidiyoruz. Malum Batı bu konuda artık öncülük yapmayacağını bu Ukrayna kriziyle açık açık ortaya koymuş vaziyette efendim. Şimdi Fransa seçimleri var tabii. Onun da az kaldı, 5 gün kaldı. Anketlerde Macron yine önde gözüküyor ama solcu Jean-Luc Mélenchon, neden radikal sol diye anıyorlar onu doğrusu ben çözemiyorum. Neresinde bir radikallik monte ediyorlar? Bu da tabii Amerika'nın dünyaya yaydığı sol. Yani bugün aslında böyle işte görüyoruz ya, Macaristan lideri, başkaları böyle sol sol sol. O sol, o sol değil aslında. Dünyanın solu sağı değişmiştir de. Amerika'nın solunu sol olarak belirleyince bütün kavramlar tabii karma karışık hale geliyor. Yani şimdi Amerikalı demokratlara sol diyebilir misiniz? Çok zor yani. Dolayısıyla yani işte sosyal demokrat politikalar uyguladıkları iddia olunuyor Amerika içerisinde. Onda ne kadar uyguladıkları tartışmalı ama oradan bir sol mefhumu geliyor ve bütün akademiya ve herkes onu sol olarak belirliyor. Peki bu sol mu? Sol nedir? Oturup yeni baştan tartışmak mı gerekiyor? Böyle acayip bir yerdeyiz. Burada da Mélenchon %15 oy oranına sahipmiş. O yüzden de işte Macron'u zorlar mı diye de tartışmalar var. Tabii Fransızların derdi güvenlik, göç vesaire diyorlar ama bütün bu krizle birlikte aslında açık. Ekonomik kriz, enflasyon, pandemiden çıkışta Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın üzerine giderek başlatılması, ateşini yaktığı bu savaş demek gerekiyor. Evet, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Amerika gerçekçi tavır takınsın, Viyana'da nükleer müzakerelerde anlaşalım diye açıklama yapmış. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk Doktor Bilgehan Alagöz'le, devrim muhafızlarının terör listesinde kalmasına takılmış gibi gözüküyor. Diğer nükleer meselelerde büyük ölçüde uzlaşma sağlandığı bilgileri vardı. Herhalde Amerikalılar bu krizle birlikte oralara buralara nasıl yansıyacak onu tartıyor olsalar gerek. Bir yılı çünkü buluyor görüşmelerin başlaması. Bu Biden yönetimi başa geldiğinde şimdi İran, Venezuela gibi ülkeler, biliyorsunuz onları beğenmiyor Amerikalılar kendi sağ solları ve demokrasi standartları açısından, ama bu krizde enerji ihtiyacı var. Dolayısıyla enerji üreten ülkelere farklı bakılabilir efendim. Yani ilkeleri bir kenara koyabiliriz onlar açısından. O ilkeler ne kadar gerçek ayrı bir
tartışma konusu. Bu arada kutsal topraklarda biraz gerilim var. Tabii ki o kadim sorun, öyle söyleyelim. Doğu Kudüs'te Dışişleri Bakanı Yair Lapid Doğu Kudüs'te Şam kapısı civarına ziyarette bulunmuş ve Filistinlilerle bir öfkeli gerilimler yaşanmış ve çatışma çıkmış. Doğu Kudüs'ün farklı yerlerinde 5 kişi yaralanmış, 8 kişi evet gözaltına alınmış diye en son haberler var. Son olarak Covid dünyasından notlar aktaracağım. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde Covid'de yakalanların sayısının 489.779.062'ye ulaştığını duyurmuş. Vefat sayısı, can kaybı sayısı 758.758. 6.152.000 efendim. Pandemiyi unuttuk ama en azından ben size bir anımsatma olarak koyayım. Çin'de özellikle Şangay'da 16 milyon nüfuslu bir batı kesimlerinde karantina hali yaşanıyor. 1200 civarı tabii bu özellikle de asemptomik vakalar tespit edildiğini belirtmek lazım ama Şangay'daki karantinayı ciddi alıyor Çinliler. Almanya'da 1 Mayıs'tan itibaren zorunlu karantinayı da kaldırıyorlar. Yani Covid'e yakalandınız, artık zorunlu karantina alacaksınız kendinizi, değil mi? 1 Mayıs'tan sonra Almanya'da böyle yapmanız gerekmeyecek, gönüllü olacak bütün bunlar. Ve Türkiye'de en son 12.647 son 24 saatte pozitif vaka sayısı, 40 can kaybı diye açıklamışlar. Salgın henüz bitmedi ama sakin döneme geçti diye bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karan'ın açıklaması var efendim. Evet, bugün size Rana Mansur'dan Barun'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.